Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Otomotiv endüstrisinin, otomotiv dünyasının nabzını tutmaya çalıştığımız Donanım Haber programına hoş geldiniz bir kez daha. Evet, bu hafta yine aslında o teşekkürle başlayacağım ama çok kısa tutmaya çalışayım bu sefer. Her zaman olduğu gibi sizlerden bir ricamız var. Elbette önceki bölümler için teşekkürler. Her zaman bizi destekliyorsunuz ve emojilerinizi dahi olsa görüyoruz ki yorumlarınızı zaten destekliyorsunuz. Bunun dışında eğer bu programı beğendiyseniz, şimdi izleyecekseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu linki başka arkadaşınızla paylaşmayı lütfen algoritma için öne çıkmamız adına, desteklemek adına isterseniz yapabilirsiniz veya yapıcı eleştirilerinizi de gömmedikten sonra bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Evet sevgili Barış Cankı, yine karşımızdasın. Teşekkür ediyoruz. Bu hafta Çinli haberlerimiz var. Evet. Haberler güzel gibi. İşte mini Countryman çok muhabbeti geçti artık. Bir daha bence bu hafta konuşmamıza gerek yok. Yani %10'luk dilimden %40'lık dilime çıkacak gibi görünüyor. Sanki biz de geçen hafta söyledik onu. Sanki burada dilimizdeymiş gibi yani. Hani Mercedes yaptı bak işte sen yapmadın aferin falan dedik. Hop gitti yani. Söylemeye gelmiyor diyeceğim. Evet. Yani beni dinleyip de yaptıkları değil de tabii yani. Ama işte belli hani böyle bir şey fazla dikkat çekince bu gidiyor. O yüzden onu da konuşmayalım. Artık yeterince konuşuldu. Zaten ne olacağı belli. Mercedes'le konuştuğumuz gibi bir durum. Ama bir başka önemli gelişme, yeni bir Çinli marka Türkiye'de mi?
Evet, aslına baktığımızda Çin'in büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng'in çatısı altında yer alan bir otomobil markasından söz ediyoruz. Forting isimli. Türkiye'de satışa sunuluyor Ulu Motor distribütörlüğünde ki Ulu Motor'u zaten Skyway markasının distribütörlüğünden de tanıyoruz. Ulu Motor distribütörlüğünde Forting markası Türkiye pazarına giriş yaptı. İki tane modeliyle ilk etapta Türkiye pazarında olacak. Zaten yaklaşık 1-2 ay önce bunun duyurusu yapılmıştı ama fiyatlar belli değildi. Şimdi fiyatlar da markanın resmi sayfası üzerinden açıklandı. Açıkçası şimdi bahsedeceğim birazdan fiyatlardan ama çok bilindik bir marka değil. Türkiye pazarına yeni giren bir marka. Ben açıkçası fiyatları yüksek buldum. Neden yüksek buldum? Bu noktada en başarılı girişi Türkiye'ye Çin markalar arasında Chery yapabildi. Chery'yi hep konuşuyorduk. Rekabetçi uygun fiyatlarıyla pazara girdiğini ve bununla ilgili çok konuşulduğunu, hatta çok yüksek satışlar yaptığını konuşmuştuk. BYD biliyorsun Çin tarafında zaten fiyatlarıyla eleştirilen bir marka olmuştu. Onun dışında bunu Forting'in, Chery'nin elde ettiği başarıyı bu fiyatlarla çok elde edebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hemen hangi fiyatlardan söz ediyorum onları söyleyeyim size.
Çok teşekkürler.
İki farklı model var. Bir tanesi D segment SUV T5 Evo isimli bir model. İkincisi M4 U-Tour isimli bir model. Aslında baktığımızda bu da crossover. D segment crossover olarak geçiyor ama bu araç daha çok 7 koltuklu bir minivana benziyor açıkçası. Ben hani en azından gövde tasarımına baktığımda neden bu otomobilin böyle crossover olarak en azından markanın kendi sitesinde isimlendirildiğini, sınıflandırıldığını çok anlayamadım. Çok minivan, MPV gibi görünüyor yani bu araç baktığın zaman. Fiyatlara baktığımızda ikisi de D segment araçlar ve fiyatlar T5 Evo modeli için lansmana özel 1.990.000 TL'den başlayıp 2.690.000 TL'ye kadar çıkıyor. M4 U-Tour modeli için ise 2.190.000 TL'den başlayıp 2.790.000 TL'ye kadar çıkıyor. Yani dediğim gibi D segment bir SUV için 1.990.000 TL'lik fiyat var. Ha, D segment bir araç için hani artık günümüzde biliyorsun kompakt araçlar bile 1.4-1.5 milyon seviyelerine dayanmış. D segment bir SUV için hani 2 milyon çok mu diyebilirsiniz ama az önce de dediğim gibi hani marka bilinirliği burada çok önemli detaylardan bir tanesi. Çünkü müşteri artık şuna bakmıyor. Ya bu aracın tasarımı çok iyi. Benzinli motor var, turbo motor var, güçlü motor var, alalım şeklinde çok ilerlemiyor. Artık neye bakıyor? Hem elektrikli araçlarda hem de normal içten yanmalılarda. İşte bu marka kimdir, nedir? Bilinen bir marka mı? Bayi ağı nasıl? Servis ağı nasıl? Ben aracıma herhangi bir şey olduğunda veya bakımlarını yaptırmak istediğimde gerekli servis bulabilecek miyim yakınlarda, bunlara bakıyor. O yüzden en azından bu marka algısını oluşturana kadar, bu bilinirliği arttırana kadar daha rekabetçi fiyatlarla pazara girmekte fayda var diye düşünüyorum. O yüzden ben fiyatları bir tık fazla bulduğumu söylemek lazım. Bu arada lansman fiyatları bunlar. Normalde bu SUV modeli başlangıç fiyatı 2 milyon 190 bin TL. Şimdi gelelim neler sunuyor bu araçlar bize. Evet. Öncelikle bu T5 Evo modelini değerlendirecek olursak tasarım noktasında evet gerçekten çok şık bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Böyle agresif bir tasarımı var. Ben özellikle ön görünümünü oldukça beğendim. Çünkü bölünmüş far tasarımına sahip, kaslı bir görünüm sunan bir ön kaputla beraber geliyor. Ön kaputun ucunda iki tane böyle sağda solda yer alan ince gündüz ledleri var. Ana aydınlatmalarsa böyle tamponun kenarlarında dikey bir biçimde konumlandırılmış ve ortada böyle büyük bir siyah panjur yer alıyor. Otomobil gayet böyle agresif, sportif ve dinamik görünüyor. Yan tarafta yine o dinamik görünümü kavisli omuz çizgisinde net bir şekilde hissedebiliyoruz. Otomobili gerçekten şık göstermiş bu detay. Dümdüz biçimde değil, böyle kavisli biçimde uzanıyor ve siyah jantlarımız, büyük jantlarımız da kendini bu otomobilde gösteriyor diyebiliriz. Ölçüleri D segment bir araç olduğunu söylemiştik. Hemen şöyle baktığımda 4565 mm uzunluğa ve 2715 mm aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. İki modelde de 1.5 litrelik turbo benzinli motor kullanılıyor. 175 beygir güç ve 285 Nm tork üretiyor. 1.990.000 TL'lik fiyata söylediğim versiyon manuel şanzımanla geliyor. Hani bunun altını çizmek lazım. Normalde diğer tüm versiyonlarda 7'leri çift kavramalı otomatik şanzıman varken giriş seviyelerinde manuel şanzımanla geliyor bu motor. Ama diğerlerinde dediğim gibi otomatik şanzıman kullanılıyor. Birleşik yakıt tüketimi 100 km'de 6.6 litre. Fabrika verisi fena değil bir D segment SUV için ama biliyorsun birçok otomobil fabrika verisini tutturamıyor ne yazık ki yollarda. Son hızı da 200 km saat ve 0-100 hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlayan bir otomobil olduğunu görüyoruz bu taraftan. İç mekanda açıkçası senin de birazdan fikrini alırım. Böyle görsellere baktığımda iç mekanda gerçekten çok fazla bir Mercedes havası aldım. Hani orta konsolun tasarımından olsun, bu havalandırma menfezlerinin türbin şekilli tasarımından olsun çok fazla böyle Mercedes izleri gördüm. Dış tarafta çok değil ama iç tarafta gerçekten Mercedes'ten izler bulmak mümkün. Diğer model Forting M4 Tour modeli de dediğim gibi aslında crossover geçiyor ama bence bir MPV tasarımına sahip bir araç. 7 koltuklu, 7 kişilik iç mekana sahip ve baktığımızda 2900 mm'lik bir aks mesafesi sahip. Yani içten yanmalı motorlu bir araç olmasına rağmen yani toplam uzunluğu 4850 mm. Bu gövde uzunluğuna nazaran kıyasladığımızda içten yanmalı motorlu bir araç olmasına rağmen oldukça uzun bir aks mesafesi burada dikkat çekici bir detay. Bu 7 koltuklu bir araç olarak gerçekten ferah bir yaşam alanı sunacak gibi görünüyor ki fotoğraflardan baktığımızda da bu da anlaşılan detaylardan bir tanesi. Peki. Yine kaputun altında söylediğim gibi aynı seçenek var. Değişen bir şey yok. Aynı motor. 175 beygirlik, 285 Nm'lik tork. Yine giriş seviyesinde manuel şanzımanla geliyor. Diğer versiyonlarda 7'leri DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla birlikte geliyor. Bunun 0-100 hızlanması açıklanmamış ama 100 km'de fabrika verilerine göre 6.8 litrelik bir yakıt tüketimi olduğu söyleniyor. İç mekan oldukça böyle kişiselleştirilebilir, farklı konfigürasyonlarda tercih edilebilir şekilde 10 farklı koltuk konfigürasyonu ve iç mekanda irili ufaklı 43 tane akıllı depolama alanı ile birlikte geliyor. Yani tam bir aile otomobili olduğunu söylemek lazım. Bu otomobilin de 2.190.000 TL'lik başlangıç fiyatı var. Şimdi T5 Evo 3 farklı donanım seviyesiyle geliyor. Premium, Executive ve Sport Edition olmak üzere. Forting'in diğer modelinde ise Premium ve Executive olmak üzere iki farklı donanım seviyesi var. Giriş seviyelerine baktığımızda aslında araçlar bana birazcık boş geldi. Çünkü neler görüyoruz giriş seviyesinde? Suni deri koltuklar var, altı hoparlörlü ses sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, aşılabilir cam tavan, ambiyans aydınlatma, 12.3 inçlik multimedya ekranı, manuel klima, hız sabitleyici, yokuş iniş desteği, yokuş kalkış desteği, geri görüş kamerası gibi özelliklerle birlikte geliyor. Biraz boş kaldı diyorum. Tabii ki diyebilirsiniz. Hani işte multimedya
yani ekranı var, şey saydın, evet. Tavan
var. Hani diyebilirsiniz ya anahtarsız giriş çalıştırma var, nasıl boş? Yani güvenlik tarafında değerlendirdiğimde açıkçası bana birazcık soru işareti yarattı. Çünkü perde hava yastıkları örneğin üst versiyonlarda geliyor. Yani giriş seviyesine itibaren perde hava yastıkları yok bu araçlarda. Hani bunu satın alırken bunu bilmek lazım. Perde hava yastıkları, ön park sensörü, 360 derece kamera, kör nokta uyarı sistemi, otomatik klima, ısıtmalı yan aynalar, elektrikli bagaj kapağı, havalandırma ve masaj özelliğine sahip sürücü koltuğu, onun dışında ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli ön koltuklar gibi hem güvenlik hem de daha çok konfora odaklanan özellikler executive donanım seviyesinden itibaren kendini gösteriyor bu otomobilde. Dediğim gibi hani güvenlik tarafında açıkçası bence giriş versiyonu birazcık daha dolu olabilirdi. Executive, iki model içinde bunu söyleyebiliriz.
Evet, Executive'in de fiyatı 2.790, yani 2.790.000, 2.800 desen. Böyle deyince tabii giriş seviyesinde 2.200'den 2.800'e, yani 600 bin lira daha fazla vermen gerekiyor böyle bakınca. Otomatik de bence, yani keşke, çok da emin olamadım. Yani aslında giriş seviyesi için çok boş değilmiş. Yani sen de söylediğin için söyleyeceğim. Çok boş değilmiş. Bu arada arka kapı şey aç, yani MPV gibi dedin ya. Arka kapı şey evet. Açılıyor acaba? Ama değil de tabii, kapı arkada. Yani normal.
Normal, şey, sürgülü değil. Değil.
Ha, evet. Yani sürgülü olsaymış hakikaten çok güzelmiş. Yani MPV olarak olsaymış, yani crossover demeseymiş ve MPV yapıp da kapıyı da öyle yapsaymış, hakikaten birçok aile arabasına göre bence çok iyi. Çünkü o sürgülü kapı zaten Amerika'da ve bazı ülkelerde işte o en çok satılan modellerden, aile otomobili olarak işte Honda'nın, Toyota'nın Versos'u, işte Honda'nın da var gene Amerika'da çok satılan. Onlar pek gelmiyor Türkiye'ye. Yani Türkiye'de pek yok ama aslında onların yerini ticarilerle dolduruyorsun. Yani halbuki başka bir şey ama tabii burada vergi avantajı da olduğu için de böyle. Ama aslında dediğin gibi güzel. Mercedes havası kesinlikle var. Diğerinde dışarıdan baktığında bir Maserati havası da sezdim ben. Maserati'nin bir modeli vardı. Şey modeli, SUV tarzında bir modeli var. Ona biraz benzettim ilkini. Bu ikinci.
Evet, doğru.
İkincisi hakikaten o Toyota'nın falan da Honda'nın da o yurt dışındaki Türkiye'de olmayan o MPV modellerine dediğin gibi çok net benziyor. Kapı sürgülü olsa tam olarak aynı diyeceğim. Özellikle siyahı hakikaten öyle gözüktü bana. İçi de yani fantastik görünüyor böyle baktığında. Tabii 2.800 diye düşünmek lazım. Tabii şöyle düşünmek lazım aslında. Yine her zaman olduğu gibi söyleyelim. Bu arabalar normalde ÖTV'nin üzerine bir de %50 Çin mi? %50 Çin vergisi mi veriyoruz? %50 Çin vergisiyle geliyor. Yani arabanın fiyatı demek ki aslında ne kadar iyi. Aslında ne kadar iyi alınabilecek fiyatlar. Veya Avrupalı üreticileri ne kadar üzebilecek fiyatlar. Ama işte geliyor. Ya abi sen bunu böyle satarsan buradaki ekosistemi bozarsın. Chery'nin yaptığı gibi. Yani oyun bozmak aslında bu yani. Ve bize de gereken de bu aslında maalesef. Ama tabii şeyi de anlamaya çalışıyorum. Yani diğerleri de ne yapacak? Diyecek ki ya kardeşim ben Türkiye'de fabrika kurmuşum. İşte Otosan var, ne bileyim Renault burada yıllardır işte. Müthiş bir ortaklık falan filan. Ya ben burada bak neler yapıyorum, neler ediyorum. Sen buraya gelip Çin'den bir tane de o zaman ben burada üretmeyeyim diyecek adam da. Yani ne diyecek? Şimdi onu da düşünüyorum. O da o da doğru, o da haklı bir eleştiri. Peki neyi eleştirmemiz lazım bu anlamda gerçekten? Verginin kendisini. ÖTV bu kadar yüksek olmasa gene daha düzgün bir iş çıkabilir. Yani gene oraya, yani dönüp dolaşıp ÖTV'ye, vergilere evet. Geliyoruz. Yani hani verginin vergisi de olduğu için yani bir de ona KDV'ye ekliyorum. Bir de ona şunu ekliyorum. Bir de öyle bir çarptım mı falan. İşte o zaman tabii maalesef bu hale geliyoruz. Adam yani oradan çok makul bir araba yapıyor. Sen burada yani Volkswagen'in bir yetkilisini yıllar önce söyledi. Ya biz ne kadar benzin, yakıt anlamında tasarruflu bir araç yapsak da Türkiye'ye geldiğinde bu işler biraz değişiyor. Yani Türkiye'de gene tasarruf sağlık yani yakıt pahalı olduğu için o zamanlar böyleydi. Yakıt pahalılığından gene aslında tasarruf sağlayamıyoruz diyordu. İlla daha düşük yakması bekliyor. Şimdi burada da yani ne kadar ucuz araba getir, yoksa bu araba şimdi ucuz yani baktığın zaman kim bilir böyle bir hesaplasak evet. Parası yani gelecek gene 650-700 bin liralar, 800 bin liralar paralara belki gelecek ya da atıyorum 1 milyonuna gelmeyecek yani ama diyorsun ki 2 milyon bilmem ne falan işte ona vergi buna vergi. Neyse şimdi çok söylenmeye gerek yok zaten bizle beraber söylenenler de var. Bir sonraki habere geçelim mi o zaman?
Yine Çin'den bir haberimiz, Chery'den bir haberimiz. Bu arada Chery'nin biliyorsun Türkiye fabrikası hala daha belirsizliğini koruyor. Yani uzunca bir zaman konuşuldu işte teşekkür belgesi verildi. Arkasından bir yalanlama türünde bir şey geldi. Hani tam yalanlama da diyemeyiz çünkü evet. Chery doğrudan bir açıklama yapmadı. Reuters bize Chery'den bir açıklama geldi hani yalanlandı şeklinde söyledi. Yani böyle yılan hikayesine dönen bir durum söz konusu hala böyle ne bizden hani ne bizim taraftan ne de Chery tarafından bu konuyla alakalı herhangi bir açıklama gelmiyor. Umarız yakında onunla da ilgili bir şey duyarız.
İnşallah. Sevgili Engin Özeren de bu arada hafta sonu bir videosunu gördüm. Manisa'daymış. Manisa'ya gitmiş. Manisa'dayken de BYD'nin daha önce ziyaret ettiğinde çalışmaların olduğunu gördüğü sahasının çalışma sahasına gitmiş bakmıştı. Bomboş. Yani hiçbir çalışma yok. Bildiğin o alanda bomboş duruyor. İnşallah orada başka bir şey. Yani umarım bayram nedeniyledir yani. Hani ama bilmiyorum çok merak ettim. O BYD mahallesi de o da durmuş durumda. O yüzden biraz böyle bir soru işaretlerinin olduğu bir dönemdeyiz. Chery için zaten soru işareti o senin bahsettiğin olaydan beri, yalanlama olayı ama bir taraftan da şöyle olabilir gibi denden biri zaten bir sorun. Yani olacaktır diye inanmak istiyoruz. Ama tabii şu var, yani bunlar bir taraftan da o zaman şöyleye gelecek gibi oluyor durum. Ben buraya fabrika yapacakmış gibi yapayım ve arabaları da vergisiz satayım. Yani bu da bir dert yani. O zaman mesela Fortnite'de desin abi, ben fabrikayı kuruyorum tamam, anlaşıyorum abi şuraya yapacağım falan desin. Vergisiz satsın o zaman yani. Hani o da başka bir sorun gibi geldi bana. Yani burada o hakka, imtiyaza sahip olup böyle yapmak da başka bir dert. Yani Tesla da yapsın, ne bileyim hani herkes bunu yapsın o zaman gibi bir duruma geliyor.
Ya BYD hızlı bir şekilde fabrikayı kuracaktır diye düşünüyorum. Çinliler bu konuda gerçekten doğru. Hani çok hızlı olabiliyorlar. Gerçekten Çin'de özellikle kendi ülkelerinde fabrikaları çok hızlı bir şekilde kurduklarına şahit olduk. Büyük ihtimalle şu an hani hazırlık aşamasında ve fabrikanın yani çok kısa sürede o fiziksel olarak fabrikanın görünmeye başladığını ilerleyen süreçte görebiliriz BYD tarafında. Çok da hani böyle ya biz hani şey yapalım fabrika kuracağız deyip de
ya yok bence de kuracaklar ama yani yine de biraz böyle bu işler sarktı gibi geliyor bana. Yani arabalar da satılabiliyor çünkü. Hani yapacağım deyip yaparken de hani neyse teknik meseleler belki bilemiyorum ama o imtiyaz meselesi belki kafamı karıştırıyor olabilir. Bu arada sana da geçmiş olsun. Yani seyircilerimize de söyleyeyim yani böyle o solunum yollarıyla uğraşırken bir şeyler anlatmaya çalışmak zordur. O yüzden teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Onu
çok
hani
teşekkür ederim. Farklı rahatsız olacak olanlardan da bu sesten dolayı özür dilerim şimdi.
Evet, herkes geçmiş olsun diyecektir eminim. Evet, ben seni yormayayım fazla. Chery'ye hemen geçelim. Chery'de ne yenilik var, bize yarayacak mı?
Evet, aslında şöyle bir Türkiye'ye fabrika kursa, gerçekten fabrika kuracağını açıklasa, bir şu ek vergilerden sıyrılsa, kurtulsa, gerçekten de Türkiye'de böyle getirip çok güzel fiyatlara satabileceği bir otomobil. 8300 dolarlık minik bir elektrikli QQ Domi isimli. Chery'nin böyle farklı biliyorsun alt markaları var. Alt markalarının da altında elektrikli araç serileri var. QQ'da Chery'nin böyle minik şehir içi kullanıma yönelik küçük elektrikli araçlar geliştirdiği ve sattığı, bu seri altını devam ettirdiği bir QQ elektrikli araç serisi. Domi de o elektrikli araç serisinin yeni bir modeli. Çin'de satışa sunuldu. Dediğim gibi 8300 dolarlık böyle bir fiyatla her zaman konuşuyoruz. Keşke bu fiyatları evet. Türkiye'de de görsek. Çünkü artık yani şöyle aracı İşte 300-350 bin liralardan alabildiğini düşün Türkiye pazarında.
Ne kadar tatlı bir araba yani. Hakikaten bu fiyatla baktığın zaman yani hani o insana hem oyuncak gibi istediğin yere götür beni diyebilecek. Yani şahane hakikaten ya. Akülü araba alacaksın.
Aynen öyle. Hakikaten yani. Gerçekten öyle. Yani burada, yani Çin'deki fiyatlarıyla nitelendirildiğinde ama yani Türkiye'ye gelse... Tabii. Hemen 1 milyondan kapı aralanır yani Türkiye'de.
Vallahi gerçekten öyle değil yani. Bunlar. 1 milyona razı olacak duruma gelmiyor. 1 milyon işte yani Citroen'in yaptığıyla beraber mesela ne kadar şaşırdık hani düşününce. Biri 100 dedi ve şaşırdık. Yani işte olacak iş değil ama baksana yani 350-327 bin lira yapıyor yani baktığı zaman fiyat. Adam bunu yani karıyla satıyor yani hani. Senin bahsettiğin evet. 8300 şöyle değil yani. Maliyeti bunun 8300 abi bana demiyor adam. Çin'de ben bunu 8300 dolara satıyorum yani ben bundan kar ediyorum diyor. Keşke o da Alpan Manas da yayınlamış. Sevgili Alpan Manas da yayınlamış. Bir tane serçenin işte bu yapay zeka ile oluşturan görüntüler tabii çok popüler. Doğanın işte Şahin'i yapanlar var. Serçeyi de yapmış birisi. O görüntüleri almış demiş ki ya keşke TOG böyle bir şey yapsaydı. Yani evet TOG bu arada sağlamlığıyla da şey yapıyoruz. Evet olması gereken var ama TOG sanki bir tane de böyle küçük yani Teonif'ten ziyade sanki böyle direkt maliyet anlamında buraya çözüm olabilecek bir araç üretebilir miydi? TOG'un sağlamlığını düşünce mesela TOG'un küçüğünü yapsa sanki böyle düşünce bunlarda yarattığı heyecanı işte Inster'da yarın bir gün iCar gelecek onlarda yapacak heyecanı aslında sanki buraya taşıyabilirmiş gibi görünüyor. Bilmiyorum belki onların da planı var mıdır ama insanların böyle bir özlemi hani özellikle Serçe gibi bir markayı mesela tekrar getirmesi yani onun yenilenmesi. Türkiye için tabii bunlar Anadolu hani bunlar tabii Türkiye'nin şeyler değerleriydi bir dönem veya TOG'un da çok kullandığı devrim arabası yani işte yani onların böyle küçükleri falan diyor tabii bu. Yani küçük araba dediğim gibi bu şekilde olmak zorunda bu arada. Keşke olsa. Evet, böldük tekrardan. Buyursunlar. 327 bin lira.
Dediğin doğru aslında. Her zaman konuşuyoruz. TOG hani en azından yerli üretim tarafında böyle şehir içi kullanıma yönelik minik elektrikli araçlar yapılsa. Çünkü yani özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde, keza bunu Antalya'yı da sayabiliriz. Antalya'ya ben bir lansmana gittiğimde yani trafiğin korkunç düzeyde olduğuna şahit oldum. Antalya'da hiç böyle bir trafik beklemezdim açıkçası. Böyle büyük şehirlerde trafiğin yoğun olduğu yerlerde küçük elektrikli araçlar, en azından şehir içi ihtiyacı, içe git gel, işte markete git gel şeklinde ihtiyaçları görecek şekilde geliştirmem, ama TOG tarafına baktığımızda yani ikinci model olarak Teonef'i bile hala piyasaya süremediler. Gerçekten bu noktada bence sıkıntı var TOG tarafında. Ertelendi biliyorsun, çünkü ilk başlarda Nisan, Mayıs gibi konuşuluyordu. Doğru. Hala şu anda Haziran ayına geldik, hala ses yok. Daha böyle yılın daha çok 3. 4. çeyreğine yönelik bir tarihten söz ediliyor. Hem tanıtılması hem de satışa sunulması için. Önce işte fuarda sergilenecek Teonef Avrupa'da. Ama biliyorsun işte bu daha ikinci model olmasına rağmen şu an hala TOG Teonef tek modelle varlığını sürdürüyor. Bence artık yani ikinci modeli çoktan piyasaya sürmüş olmalıydı. Artık üçüncü model üzerinde çalışmaya başlamalıydı. T8X isimli. T8X biliyorsun çünkü daha kompakt, daha uygun fiyatlı bir araç olacak. O yüzden TOG şimdi en azından Türkiye pazarı için ne kadar uygun fiyatlı bir araç çıkarabilirse hızlıdan marka için o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum. Keşke böyle bir otomobil TOG'dan da görsek diye söyleyebiliriz. Hemen şöyle Chery tarafına yine modele geçiş yapalım. Neler sunuyor bu otomobil? 8.300 dolarlık bir fiyatı var. 327 bin TL dedin yanlış hatırlıyorsam az önce. 327 bin TL'ye bu otomobil neler sunuyor? Dediğim gibi şehir içi kullanıma odaklanıyor. 3720 mm yani 3.7 metrelik kompakt bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen yine bir elektrikli araç olduğu için ön arka çıkıntısı minimum denecek düzeyde ve 2500 yani 2,5 metrelik bir aks mesafesine sahip. O yüzden kendi kalıbına göre, kendi boyutuna göre oldukça ferah bir yaşam alanı sunuyor diyebiliriz. Dış tasarımı oldukça güzel. Hani bu Türkiye'de satılan işte Citroen Ami gibi veya farklı Microlino gelmişti. Onlar gibi böyle dört tekerlekli motosiklet değil de gerçekten kompakt bir elektrikli otomobil olarak nitelendirebileceğimiz bir araç. Oldukça şık bir tasarımı var. Önde üçgen şekilli LED aydınlatmaları var. Hemen altında tamponda böyle aslında bir panjur değil de panjur gibi detaylandırılmış, öyle motiflere yer verilmiş bir panel var, çerçeve içerisine alınmış. Yan tarafta gizli kapı kollarına bile yer verilmiş bir elektrikli otomobil olduğu için böyle güzel bir otomobil. Tek böyle gözüme takılan detay bu tekerleklerin bu kadar minik olması oldu. O da hani buna verimlilik diyebilirsin. Başka bir şey diyebilirsin ama tasarım noktasında çok da böyle göze hoş gelen, göze hitap eden bir şey değil açıkçası. Bu otomobilde de benim sadece takıldığım, tasarım olarak takıldığım detay o oldu açıkçası. Onun dışında gerçekten güzel bir tasarım olduğunu söylemek lazım. Peki teknik tarafta neler sunuyor bize? 5 kapılı ve 5 koltuklu bir araç olarak CLTC'ye göre, Çin'deki CLTC normuna göre farklı batarya seçenekleriyle 305 km ve 405 km olmak üzere farklı menzillere sahip. CLTC normuna göre 305 km'yi belki de WLTP'ye göre 200-250 km olarak nitelendirebiliriz. Diğeri de 300-350 km civarında bir şey olacaktır diye söylemek lazım. Biliyorsun bizde Avrupa'da WLTP değerleri geçerli. Baktığımız zaman 40 kW'lık ön aks üzerine yerleştirilmiş 40 kW'lık küçük bir elektrik motoru var. Ama zaten kullanım amacına göre değerlendirdiğimizde 40 kW'lık motorun bu araç için yeterli olacağını söyleyebiliriz. Zaten kompakt, hafif, küçük bir araçtan söz ediyoruz. 110 Nm tork üretiyor bu motor. Maksimumuzu 100 km/saat ile sınırlandırılmış. Batarya tarafında iki farklı seçenek olduğunu söylemiştim. 28.5 kW/saat ve 39.3 yani kabaca 40 kW/saatlik bir lityum demir fosfat kimyasına sahip bataryalarla geliyor. Menziller az önce söylediğim gibi CLTC'ye göre 305 ve 405 km olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı şarj desteğine sahip, böyle kompakt bir araçtan belki de beklenmez ama hızlı şarj desteği var. %30'dan %80'e yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor bataryalar. Ve beklenmeyecek bir özellik de V2L yani aracın bataryasından işte çeşitli elektronik cihazlara güç sağlama, güç verebilme özelliğiyle donatılmış. Ama sadece uzun menzilli yani büyük bataryalı seçenekte bu özellik mevcut. Küçük bataryada böyle bir seçenek karşımıza çıkmıyor. Dış tasarımında olduğu kadar iç mekanı da bence oldukça yeterli özelliklere ve donanımlara sahip. Donanım tarafında 7 inçlik dijital gösterge paneli var. 10.25'lik merkezi dokunmatik ekranı var. Sesli komut desteği, anahtarsız giriş ve çalıştırma bile var. Onun dışında mobil uygulamayla uzaktan kontrol edilebiliyor. Arka koltukları katlanabiliyor. Aslında böyle kompakt bir araçtan. Çünkü hani bu daha çok böyle ailenin ilk aracı değil de daha çok böyle ufak tefek işe gidip gelmede, markete gidip gelmede kullanabileceği, şehir içinde kullanabileceği ikinci bir araç olarak nitelendirebiliriz bunu. O yüzden çok da yeterli özellikleri olduğunu söylemek lazım. Yani bu segmentte, bu araçlarda anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi bir donanımı çok görmüyoruz açıkçası. Baktığımız zaman ama işi zor Çin pazarında. Neden? Çünkü BYD'nin Seagull, ki Avrupa'da Dolphin Surf olarak isimlendirilmişti biliyorsun. Öyle satışa sunulmuştu. BYD Seagull, Leapmotor TS03 ve farklı bu segmentte çok başarılı modellerle karşı karşıya gelecek, rekabet edebilecek. Onlara göre evet fiyatı birazcık daha uygun. Tabii ki onlarla rekabet edilmesi için marka bu tarafta fiyatını uygun tutmuş. 8.300 dolar onlara göre daha uygun bir fiyat ama gerçekten ciddi oranda rakipleri mevcut. Umarız Chery belki Avrupa'ya getirir, ilerleyen süreçte Türkiye'ye getirir. En azından böyle daha çok kompakt segmentte, böyle minik segmentlerde daha uygun fiyatlı araçların karşımıza çıktığını görmeye başlarız. Biliyorsunuz Hyundai Inster getirdi ama 1 milyon 300 bin TL'lik fiyat açıkçası yüksek evet. geldi. Öyle A segment bir araç için 1.3 milyonluk fiyat açıkçası evet. çok da böyle tercih edilebilir bir fiyat değil. Böyle bize hem kompakt hem de işte bunun gibi daha uygun fiyatlı araçlar lazım diyoruz.
Aynen öyle. Evet, çok güzel anlattın. Güzel bir özet oldu. Chery'den beklenenleri söyledik. Yani fiyat konusunda şaşırttı. Çin'de de bu arada demek ki deli gibi bir rekabet var. Yani onu nasıl kıran kırana bir rekabet var. Nasıl bunlar hayatta kalıyorlar? O da inanılmaz yani. Çok enteresan. Çok merak ediyorum. Yurt dışında acaba Güney Kore'nin vaktinde yaptığı gibi bir devlet politikasıyla şekillendirilen bir rekabet izni var mı? Yani işte Güney Kore bunu yaptı vaktinde. Gerçekten çok da başarılı oldular. Ne bileyim işte LG, Samsung, hani bu markalar birbiriyle rekabet eden ama dışarıda birbirinin ayağına çok basmayan veya içeride de sen buna sen şuna gibi ayrıştırılan konulardı ve gerçekten devasa şirketler oldular. Bilmiyorum hani Çin'de kendi otomotiv şirketleri için böyle yapıyor mu? İşte BYD diyorsun, Chery diyorsun yani hakikaten ellerinde her şey var gibi ki bahsettiğimiz diğer markalar da gene Çin'de senin zaman zaman anlattıkların inanılmaz. Evet, teşekkür ederiz bu Chery tarafından gelen haber için sevgili Barış. Hemen bir sonraki haberimize geçelim madem öyle. BMW tarafından bir haber geldi. Heyecanlandıran mı yoksa işte bazı eleştiriler de gördüm ben ama iX3 ile ilgili bir haberimiz var. Sırada buyursunlar sevgili Barış.
Evet, Avrupalılar özellikle Çinliler karşısında elektrikli otomobil pazarında direnmeye çalışıyorlar. Direnmeye devam ediyorlar. BMW bu tarafta biliyorsun Avrupa'da özellikle en fazla ürün gamında elektrikli araç modeline sahip markalardan bir tanesi. Özellikle lüks segmentte elektrikli araç tarafında ciddi bir rekabet söz konusu. iX3 modelinin yeni neslini tanıtacak ve bu yeni nesil yeni özelliklerine dair böyle paylaşımlar gelmeye başladı BMW'den. Parça parça özelliklerini paylaşıyorlar ve gerçekten etkileyici özellikler karşımıza çıkıyor teknik tarafta. Son olarak bazı detaylar daha paylaşıldı bundan bir gün önce. Bunları hemen aktaralım değerli izleyicilerimize. BMW'nin tamamen yeni Neo Klasse platformu üzerine inşa edecek ilk model olduğunu zaten biliyoruz iX3'ün. Eylül ayında Münih'te tanıtılacak ama baktığımız zaman 400 kW'a kadar hızlı şarj desteği, önceden bunun 800 voltluk elektrik mimarisine sahip olacağını biliyorduk bu otomobil ama 400 kW'a kadar hızlı şarj desteği gerçekten özellikle elektrikli otomobil dünyasında Çinlilerin işte son tanıttığı bu megawatt düzeyinde çok ekstrem şarj güçlerini, şarj hızlarını bir kenara bırakırsak 400 kW'a kadar hızlı şarj desteği gerçekten iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Ve yaklaşık 800 kilometreye varan bir menzil, uzun menzil seçeneğinde 800 kilometreye varan bir menzil oldukça iyi değerler olduğunu söylemek lazım. Bu arada testler yapılmış. Yani hani doğrudan bu markanın bir iddiası değil, yapılan testler üzerine paylaşılmış bir detay. 400 kW'lık hızlı şarjla 10 dakikalık şarjı 350 km'den fazla menzil elde edebiliyor. %10'dan %8'e şarj süresi net bir şekilde verilmedi marka tarafından ama elde edilen değerlere baktığımızda 20 dakikanın altında olacağını net bir şekilde söylemek lazım. Çünkü Hyundai'de de biliyorsun 350 kW'lık şarjla 18 dakika civarında şarj edebiliyorlar. Bunda da 20 dakikanın altında olacaktır diye bunu düşünebiliriz. BMW iX3'ün 50X Drive versiyonu WLTP'ye göre 800 km sürüş menziline sahip olacak. Yani bu da aslında hani böyle uzun koş, uzun yolda hep şeye bakılır ya, tamam batarya tamamen %100'ünü kullanmıyorsun ama uzun yolda neden? İşte %10-80 şarj yapıyorsun. Bunun da %10'dan %80 şarjı 560 km'lik bir menzil sunacak aslında. Bu da gerçek koşullarda belki de 500 km, 450-500 km aralığında düşünürsek gerçek koşullarda uzun yol için bence çok iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Çünkü hani 500 km'nin üzerini biraz dinlenirsin yani. 300 km, 350 km yol yapar biraz dinlenir. Ki aracın zaten şarj hızı 400 kW. Gerekli istasyon bulunduğunda 18 dakikada belki 20 dakikanın altında şarj edecek. Hemen şöyle bir 10-15-20 dakikalık molayla zaten tekrar menzilini yerine koyup batarya doluluğunu yerine koyup devam edebiliyorsun. Gerçekten ilgi çekici özellikler olduğunu söylemek lazım. 800 voltluk elektrik mimarisi zaten önceden bildiğimiz bir detaydı ki keza böyle yüksek şarj hızlarının mümkün olmasında bu 8 voltluk elektrik mimarisi büyük rol oynuyor. Burada Mercedes'e ince bir gönderme yapmayı da unutmamış BMW. Biliyorsun hep böyle lüks marka, özellikle BMW ve Mercedes arasında evet, böyle ince ince rekabet var. Hep böyle birbirlerine gönderme yapmaya çalışıyorlar. Evet. Önceden geçtiğimiz aylarda şöyle bir konu olmuştu. CLA, elektrikli CLA, yeni nesil CLA tanıtılmıştı ve onun özelliklerinden zaten her zaman bahsetmiştik. Yakında Türkiye'de de satışa sunulacak. 800 voltluk elektrik mimarisine sahip bir araç olduğunu söylemiştik. Ve şöyle haberler çıkmıştı. 400 voltluk şarj istasyonlarıyla uyumlu değil. Sadece 8 voltluk şarj istasyonlarında şarj edilebilecek şeklinde. Ama sonradan marka işte bu çıkan haberler üzerine bir açıklama yapmıştı. Ve 2026'dan itibaren 400 voltluk uyumluluğunda olacağını söylemişti ki Hyundai, biliyorsun yine Hyundai'yi örnek vereceğim. Hem 400 volt hem de 800 volt uyumlu şarj noktasında, biliyorsun Hyundai modelleri bunu her zaman söylüyorlardı. Ama CLA tarafında 400 voltla uyumlu olmayacağı açıklanmıştı. Burada BMW'de iX3 modeliyle ilgili detayları açıklarken 400 volt hızlı şarj istasyonlarına da destekleyeceğini açıklıyor ama tabii ki bunu böyle bir gönderme şeklinde, elbette hani 400 voltu destekliyor şeklinde bir hafif gönderme yaparak böyle Mercedes'e de ufaktan bir alay ediyor bu CLA ile ilgili
konusunda bu,
bunu da söylemiş olalım. Bunun dışında BMW X3 ile ilgili bazı diğer detaylar var. Şarj teknolojilerinde yapay zekayı da devreye sokacağı söyleniyor. Akıllı şarj kapağı olacak. İşte sürücünün yaklaştığını algılayıp, işte şarj etmek için yaklaştığını algılayıp otomatik olarak açılacak ve kapanacak şeklinde böyle akıllı şarj kapağı özelliğiyle birlikte geliyor. Araçta V2L olacak. 3.7 kW güce kadar V2L, işte az önce de söylediğim gibi bir başka haberde araçtaki bataryadan diğer elektronik cihazları şarj etmeyi sağlayan bir teknoloji, yani böyle çift yönlü şarj olarak da nitelendirebiliriz bunu. Sadece elektronik cihazları değil, vehicle to home, vehicle to grid olmak üzere hem eve, yani araç sahibinin evine veya diğer şebekeye buradan aracın bataryasından enerji sağlamak mümkün olacak. Özellikle eve böyle bataryadan güç verebilmek oldukça önemli. Örneğin acil durumlarda uzun süreli belki de elektrik kesintilerinin yaşanabileceği durumlarda gerçekten eve elektrik enerji verip böyle ihtiyaçlarını görebilmek elektrikli araç sahipleri için oldukça iyi bir özellik olacaktır diye düşünüyoruz. BMW X3'te bu şekilde geliyor olduğunu söylemek lazım. X3'te birlikte tanıtılan bir diğer yenilik Heart of Joy adı verilen yeni merkezi kontrol sistemi. Bu sistem güç aktarımı, frenleme, rejenerasyon ve direksiyon alt sistemlerini koordine etmeyi sağlıyor ve BMW'ye göre önceki nesle kıyasla 10 kat daha hızlı veri işliyor. Sürücünün komutlarına daha hızlı tepki verebiliyor. Bu da açıkçası otomobilin hem genel olarak hem de genel olarak deneyimi hem de sürüş deneyimi açısından oldukça etkili olacaktır diye söylemek lazım. Tabii ki bu sistem sayesinde daha az müdahale ile daha kararlı ve hassas bir sürüş karakteri elde edilebiliyor. Rejeneratif frenlemenin aracın günlük sürüş koşullarına %98 oranında disk fren kullanmadan durmasını sağlaması belirtiyor. Bu da tabii ki biliyorsun elektrikli araçlar zaten her zaman işte hani daha çok rejeneratif fren yaptığı için balata değişimini, evet, zaten fren balatasını artık değiştirmeyi unutuyor.
Evet ya, inanılmaz ya.
X3'te de aynı şekilde devam ediyor diyebiliriz. Böyle güzel özelliklerle birlikte gelecek X3, zaten daha diğer detaylar ilerleyen süreçte tanıtılması, Münih'teki tanıtımına yakın belli olacaktır diye söyleyebiliriz.
Çok güzel. BMW tarafından, yani Avrupalı bir üretici tarafından böyle inovatif çözümlerin, inovatif gelişmelerin yer alması sevindirici tabii. Çünkü biliyorsun burada konuşuyoruz. Yani ne gelse Çin'den geliyor. Ne gelse Çin'den geliyor. Dün bu arada bir video seyretmiştim. Xiaomi'nin SU7'sini kullanan bir yarış pistinde kullanıyor. Giyinmiş etmiş böyle kask falan filan da şey yapıyorlar. Basarak gidiyor fakat frene bastığında duramıyor ve bir kaza yapıyor SU7. SU7 ile beraber bütün iç kamera dışarıdan falan böyle çekmişler de bayağı falan. Sonra diyor ki şey, herhalde bir pilot zannediyorum izlediğim. Twitter'da böyle denk geldi, izledim. Pilot sanırım şeyde yapanda ya da bu sporla ilgilenen birisi diyor ki ya çok bu balatayla diyor, yani bu arabayla bu hızlı bu balata asla olmaz. Brembo'nun bir şeyi var ama yani diyor çok çok küçük işte, hani bu güce göre erimiş zaten şey, yani tutamamış, erimiş gitmiş galiba. Bazı işte o deneyimler gerekiyor. İşte Porsche mesela hep karşılaştırılıyor zaten, benziyor da. Tabii bu adam bu işi biliyor zaten. Yani bu adamın yıllardır işi bu. Çin zannediyorum kendini bu alanlarda da geliştirecek ama tabii BMW'nin böyle bir gelişme yapması sevindirici Avrupalı üreticiler açısından. Çünkü yani arabayı yapacaksan işte bu 400'de şarjı olmuyor, 800 bulacaksın diyeceksin. Olmaz o yani. O nerede bulacaksın? Elektrikli araba zaten, her gün konuşuyoruz yani. Hani girdim bir yere, "Aa ben 400'üm abi, olmayacak." Ya mümkün değil, olmaz. O yüzden elbette diyerek elbette BMW haklı diyeyim ben de. Hemen sıradaki haberimize geçelim. Çok teşekkürler. Güzel haberler, bir heyecanla bekliyoruz. Son haber de aslında ilginç, benim dikkatimi çekti. Toyota BZ5 BYD teknolojisiyle yine Çin'de bir satışa sunulacak bir araç. Ben hem merak ettim hem beğendim. Detayları şimdi öğreneceğiz. Bakalım seyircilerimiz ne diyecek.
Evet, Toyota genel olarak zaten özellikle Avrupa pazarında veya genel olarak global pazarda diyelim, elektrikli araç dönüşümüne geç kalmakla nitelendiriliyor, suçlanıyor. Hep böyle hibrit teknolojisine ağırlık verip elektrikli araç pazarında artık rekabette geride kaldığı söyleniyor. Evet, bunu diğer pazarlar için doğru olduğunu söyleyebiliriz. Kendileri de zaten bunu inkar etmiyorlar ama Çin pazarında en azından rekabette tutunabilmek için gerçekten ürün gamını genişletmeye devam ediyor. BZ serisi altında önceden bir dizi konsept araç tanıtmıştı BZ serisi olarak. Onları bir piyasaya sunmaya devam ediyor. Bunlar farklı gövde tipine sahip. BZ5 de biraz daha böyle hani crossover'la fastback tasarımını bir arada sunan bir model olarak karşımıza çıkıyor. FAW-Toyota işbirliğiyle, yani Toyota'nın Çin'deki iştiraki tarafından geliştirilen ve üretilen bir model olarak karşımıza çıkıyor ve 10 Haziran'da resmi olarak Çin'de satışa sunulmuş durumda. Yaklaşık fiyatı 18 bin dolar olarak söyleniyor. 18 bin dolar böyle bir araç için yine aslında çok yüksek bir miktar değil. Çin'de zaten böyle düşük fiyatları görmeye alıştık. Maalesef Türkiye'ye uyarladığımızda artık kafalar çok başka bir yere gidiyor. Onu da söylemek lazım. Yine aslında BZ Toyota'nın diğer modelleri gibi e-TNGA platformu üzerine inşa edilmiş. İki farklı menzil seçeneğiyle birlikte geliyor bu otomobil. CLTC'ye göre 550 kilometreye kadar bir menzil sunuyor. Bunun dışında daha uzun menzilli seçenek CLTC'ye göre 630 kilometreye kadar menzil veriyor. 550 ve 630 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğimiz karşımıza çıkıyor. Şimdi BZ5'in bir önemli özelliği teknik tarafta BYD'den destek alması. Toyota'nın BYD'nin Blade bataryalarıyla donatılmış durumda. Biliyorsun Findreams iştiraki, BYD'nin iştiraki Findreams tarafından üretiliyor bu bataryalar ve lityum demir fosfat kimyasına sahip. Bu BZ5 modelinde de bu bataryalar kullanılıyor. Onun dışında yine motor da aynı şekilde BYD tarafından geliyor. 200 kW yani 268 beygir güç üreten bir elektrik motoru kullanıyor. Yani bu otomobilin güç aktarma sisteminin tamamen BYD'den alındığı, ana organlar işte güç aktarma sisteminde motor, bataryalar tamamen BYD'den alınmış olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman işte otomobilin ne gibi özellikleri var? 33 sensöre sahip Momento 5.0 seviye 2 otonom sürüş sistemi sunan bir sürüş destek sistemiyle donatılmış. Tasarım açısından diğer tanıdığımız işte Toyota'nın hem diğer güncel modelleri hem de diğer BZ serisi gibi işte çekiş baş köpek balığını anımsatan ön yüzü, aerodinamik fastback profili, gizli kapı kolları, LED farlar, 20 inçlik alışım jantlar gibi birçok detay böyle otomobili gayet şık ve modern gösteriyor diyebiliriz. Boyutlara baktığımızda 4780 mm'lik yani yaklaşık 4.8 metrelik bir gövde uzunluğu var. 2880 mm'lik aks mesafesiyle karşımıza çıkıyor. İç mekanda yine aslında birçok otomobilde gördüğümüz gibi küçük bir dijital gösterge, hemen ortada böyle büyük multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. 15.6 inçlik büyük bir multimedya ekranı var ama yani Toyota özellikle neden bu direksiyon simidinden vazgeçmiyor onu anlayabilmiş değilim. Bu hani kocaman göbeği olan bir ticari araçta kullanılan, belki bir kamyonette, belki bir işte bu şeylerde, işte Dacia Docker, işte şeylerde farklı ticari araç modellerinde, hafif ticari araç modellerinde kullanılan direksiyonlar gibi neden bunları binek otomobillerinde kullanmayı bırakmıyor açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü yani bu otomobile baktığımızda evet gerçekten iç mekanı gayet evet, güzel görünüyor, dış tasarımıyla uyumlu ama o direksiyon simidi ne yazık ki olmamış. Bu model içinde yine evet, aynı şeyi söyleyeceğim. Güvenlik tarafında 9 hava yastığı oldukça iyi. 1.44 metrekarelik panoramik cam tavan geliyor. 256 renkli ambiyans aydınlatma var. 4 farklı şekerleme modu var. Koltuklar işte geriye doğru yatırılabiliyor. Bu şekerleme modu sayesinde oldukça iyi bir otomobil aynen, olduğunu söylemek lazım. İşte böyle tek eleştirim maalesef şu direksiyon simidi bence vallahi tasarım olarak çok kötü duruyor.
Yani şimdi tabii sen demin de dikkat ettiğimde bu arada hani baktığın an direksiyonu görüyorsun. Yani direksiyon da çok önemli. Hani bir arabaya mesela atıyorum telefonda şimdi bu hafta çok konuştuk. iPhone'daki bu yeni liquid glass tasarımını falan konuştuk. Yani bundan başka bir şey yok bu telefonda, var. Olmaz olur mu? Tonla şey var ama telefonu açtığında karşına çıkan şey bu yani. Hani o yüzden çok görüyorsun bunu falan. Çok konuşuluyor dolayısıyla. Doğal olarak konuşulması normal. Şimdi aslında burada da senin bahsettiğin gibi arabaya bindiğin zaman, sürücü olduğun zaman zaten en çok baktığın yer ve en çok gördüğün yer tabii ki etrafı görüyorsun. Yani camdan dışarı bakıyorsun ama direksiyon yani. Burada da hakikaten böyle hemen direksiyona gözün kayıyor. Yani özellikle o ortadaki balon gibi şişmiş olan yer hakikaten, üstünde de kamera var zannediyorum sürücüyü görmesi için. Evet. Yani o hakikaten insanın dikkatini çekiyor. Yani o kibar değil. Yani o nezaket, hani işte köpek balığı burnu falan, hani böyle dışarıda müthiş bir şey, hatta içeride de aynısını görüyorsun. Yani çok iyi ama nedense dediğin çok doğru. Direksiyona başka bir şey yapmalılarmış. BMW'nin dün işte konuşulan şeylerden bir tanesi direksiyonuydu. O yeni iX3'ün direksiyonu, ya böyle direksiyon mu olur diyen de var. İşte çok böyle güzel de olmuş. Peugeot'un o işte belki izleyicilerin daha kolay aklına gelecektir. Alt taraftan düz, işte üst taraftan böyle bir şey. Honda'da da zannediyorum öyle, çok emin olmamakla beraber. Ya bu böyle bir şey lazım. Yani artık yeni nesil bir direksiyon lazım. Yani bu orta konsoldaki o eski arayüzü gönderene kadar da bir uğraştık. Ki biraz geleneksel takılıyor Toyota hakikaten bazı yerlerde. Buna gerek var mı bilmiyorum. Tabii onlar belki Japonya'da öyle düşünmüyorlar ama bence bunları da değiştirmekte fayda var. İyi bir yeni bir yaklaşım, kesinlikle çok haklısın, gerekiyor yani. Böyle bakınca dedin ya işte kamyon direksiyonu gibi olmasın diyorsun ya, çok doğru hakikaten. Çok bir taraftan güldüm. Ya bir de şunu da söylemek istiyorum hemen kapatmadan önce. Çin'le tabii Japonya arasında yani birbirlerini aslında sevmemeleri gerekiyor. Yani ilginç bir şey. Yani Japonya'nın vaksinde Kore'ye ve Çin'e yaptığı şeyleri düşününce yani hani Yunanistan gibi bize bir şey yapamamış yani, düşün. Yunan bir marka arabanın Türkiye'de satma olasılığı ne kadar diye düşününce hani ya, demez yani adam ya, gidip alırsın da çok süper bir araba olur böyle yani, eşsiz bir araba olur, alırsın dersin ki ya tamam işte ne elektrik yakıyor, ne benzin yakıyor, ne bir şey yapıyor, tamam bu da artık alınır falan dersin. Ya o yüzden mesela düşünüyorum, demek ki farklı bir kültürel yapı var. Şey demek istemiyorum, onlar da dışlasınlar değil. Daha doğru da olabilir, bilemiyorum. Ama enteresan yani, hani bu kadar kıran, demin söyledik, kıran kırana bir rekabet var. Ama işte görüyorsun adam diyor ki tamam ben burada satabiliyorum diyor, enteresan. Benim bilmediğim bir şey de olabilir. İzleyeceğimizden bilenler, bu kültüre aşina olanlar varsa lütfen yorumlarda beni gömebilirler, eleştirebilirler çok rahatlıkla. Onun notunu vermiş olalım. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ve tekrar geçmiş olsun. Ben teşekkür ederiz. Hem hasta haline bize uzaklardan anlattın ettin. Eksik olmayasın. Ve haftaya yeniden görüşünceye dek sözü sana bırakıyorum. Çok uzatmamıza gerek yok. Yorgunsun zaten. Direkt bitirebiliriz de. Tekrar ağzına sağlık. Bilgine sağlık. Ve tabii ki Donan Haber'in sevgili arkadaşlar, o editörlere de teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayın oldu. Sağ olasın. Buyursunlar.
Estağfurullah abi, teşekkür ederim ben de. O zaman her zamanki gibi kapanışımızı yapalım. Oto Gündem serisini izliyorsanız ve beğeniyorsanız, hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bunlar hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritması için oldukça önemli. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.